Ayrım 12.
Sayfa 123. ABD'nin Öcalan'a karşı istedikleri. Pazarlık yapılmış, Öcalan Türkiye'ye teslim edilmişti. Bunu takiben yürürlüğe giren mutabakata göre Türk Silahlı Kuvvetleri ABD'nin Irak operasyonuna direnmekten vazgeçecekti. ABD-Türkiye anlaşmasının başlıca maddeleri şöyleydi. 1. Ankara, ABD'nin İncirliği kullanmasına karşı çıkmayacak. 2. Türkiye, Talabani ve Barzani'nin Irak'la anlaşmasını desteklemekten vazgeçecek. 3. ABD subaylarının bölgeye silah ve teçhizat geçirebilmeleri için Silopi'ye harekat merkezi kurulacak. 4. CIA peşmergelerinin Silopi'deki CIA karargahına gidiş gelişleri engellenmeyecek. 5. ABD, Türkiye'ye füze, füze savar sistemleri, uyarı radarları ve benzeri yeni silahlar verecek. Öcalan bilinçli olarak önce Yunanistan'a, oradan Nairobi Büyükelçiliğine götürüldü. ABD, Öcalan'ın teslim operasyonuna Atina'yı katarak Ege ve Kıbrıs sorunlarında Türkiye'den taviz koparmayı hedefledi, kısmen de elde etti. Türkiye-Yunanistan arasında yapılan gizli anlaşmanın ana konusunu S-300 füzeleri oluşturuyordu. Türkiye, S-300 füzelerinin Girit Adası'na yerleşmesine ses çıkarmayacağı yolunda teminat verdi. Türkiye'ye verilen Patriot füze sisteminin Yunanistan'dan gelebilecek saldırıyı bertaraf edeceği öne sürüldü. İsrail'de desteğinin karşılığını aldı. Mossad'ın Türkiye ile istihbarat işbirliği devam ediyor. Ankara ile Tel Aviv arasındaki işbirliğinin bir üst aşamaya çıkacağı teminatı verildi. Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'in ziyareti ABD'yi telaşlandırmıştı. Aynı gün ABD Hava Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı General Lloyd W. Newton apar topar Türkiye'ye geldi. ABD ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçileri görüşmelerin hemen ardından dışişlerine gelerek bilgi aldılar. General Lloyd Newton fotoğraf çekmenin bile izne bağlı olduğu Anıtkabir'de adeta basın toplantısı düzenledi. ABD Büyükelçisi Mark Paris ve generalin Anıtkabir'de gazetecilere önemli açıklamalar yapacağı bir gün önceden duyurulmuştu. Önemli açıklamaları şuydu. Türkiye Tarık Aziz'i kabul etmekle hata etmişti. İncirliğin tartışılması söz konusu olamazdı. Başbakan Ecevit'le Tarık Aziz'in görüştükleri saatlerde Amerikalı general de Anıtkabir'deydi. Burada bir açıklama yapan Mark Paris, "Generalin buradaki üniformalı varlığı Türkiye ile askeri işbirliğimizin önemini yansıtıyor. Ayrıca ABD'nin Türkiye ile ilişkilere ve karşılıklı çıkar temelinde geniş işbirliğine verdiği önemi de göstermektedir," dedi. General Lloyd Newton başkanlığındaki kalabalık Pentagon heyeti, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Kılıç'la görüştü. Amerikan generali Newton'ın çantasında Orta Doğu'daki haritayı toptan değiştirecek bir plan getirdiği öğrenildi. Planın ayrıntıları üzerindeki görüşmeler dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Engin Alan'la yürütüldü. Orgeneral Kılıç görüşmesinden sonra General Newton başkanlığındaki Pentagon heyetiyle MGK Genel Sekreterliği karargahında üst düzey subayların katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantı 45 dakika sürdü. General Newton, Türkiye'ye önerdiği plandan birer nüsha dağıttı. Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin dayattığı planın yalnızca bölge barışını değil, dünya barışını tehdit edeceği görüşündeydi. Amerika'nın Körfez Savaşı öncesinde dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu planın adı, Altın Tepside Kerkük Musul idi. Özal'ın bütün baskılarına ve komplolarına karşın ABD planı Türk Silahlı Kuvvetleri direndiği için uygulamaya sokulamadı. Dönemin ABD Başkanı George Bush'un Ankara'ya sunduğu Kerkük-Musul planının ayrıntılarını Kürtlerin anası lakaplı Daniel Mitterrand Özal'a ayrıntılarıyla anlatmıştı. O dönem Özal'ın yatını dinlemeye alan Genelkurmay İstihbaratı planı deşifre etti. ABD bir yandan Türkiye'yi Kuzey Irak'a sürerken bir yandan da bölgedeki askeri varlığını arttırdı. O günlerde İncirlik üssünden Kuzey Irak'a gönderilen iki tır, askeri teçhizat ve silah taşıdığı saptanıp Habur'dan çevrildi. Türkiye'nin güvenlik yetkilileri tırların açılmasını istediler. Ancak ABD yetkilileri tırlardaki askeri malzemenin sayımını önlediler. Tırlar iki gün Silopi'de bekledikten sonra İncirlik üssüne geri döndü. Öcalan operasyonu ABD'nin ısıtıp ısıtıp servis yaptığı projesine zemin hazırladı. ABD, PKK liderini Ankara'ya teslim etmenin elini güçlendireceğini hesaplıyordu. Hem Suriye'nin kulağı çekilmiş oluyor hem de İsrail'in sırtı sıvazlanıyordu. Böylece Ankara'daki yetkililer de Washington'ın planlarını bertaraf etmeyecekti. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'nin zorlamasıyla teslim alınmasının ardından ABD'nin yeni Sevr saldırısı bir üst perdeden gündeme sokuldu. Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği gün ABD yönetiminin sesi Time dergisi internette BM bir Kürt devletinin kuruluşunu desteklemeli mi konulu bir anket başlattı. PKK militanları Kanada'dan Japonya'ya kadar Türkiye'ye karşı şiddet eylemlerine yönlendirildiler. Türkiye'de Kürt-Türk çatışmasına zemin hazırlayacak eylemler için çağrılar yapıldı. Avrupa başkentlerinde Öcalan'ın nezdinde Türkiye'nin yargılanması talepleri dile getirilmeye başlandı. 5 ülke sınırında değişiklik. ABD bir yandan Türkiye'de istikrarsızlaştırma ve orduda nifak yaratma kampanyası için düğmeye basarken Kerkük, Musul ve Suriye'nin kıyı bölgesini yem olarak dayatıyordu. ABD'li General Newton'un getirdiği plan 5 ülkenin sınırında değişiklik öngörüyordu. ABD'nin Türkiye'yi kukla devlete razı etmek için vaat ettiği yalnızca Kuzey Irak'ın bütününü ve Kerkük, Musul'u sınırlarımıza katmak değildi. Washington'ın önerdiği planda Hatay sınırı Lübnan'a kadar indiriliyor, Suriye'nin denizle bağlantısı kesiliyordu. Hama, Humus kentleri ve Laskiye limanı Türkiye'nin sınırlarına katılıyor ve Türkiye Lübnan'la komşu oluyordu. Orta Doğu'da sınırları değişen bir diğer ülke de Ürdün'dü. Filistin devletine Ürdün'ün İsrail ile Lübnan arasındaki toprakları veriliyordu. Böylelikle Filistin'in İsrail'den toprak talebinin önüne geçiliyordu. ABD'nin dayattığı planda İran'ın toprağına dokunulmamıştı. İran'ın 5 yıl içinde demokratikleşeceği belirtiliyordu. Bunun ilk adımı Hatemi liderliğinde atılmış durumdaydı. ABD'ye sert tavrını sürdüren Ali Hamaney'in kardeşinin cinayete kurban gitmesi gibi istikrarsızlaştırma önlemleri devreye sokulacaktı. ABD planında Türkiye'nin Irak'la savaşa sokulmasının senaryosu da yazılmıştı. Senaryo şöyleydi. ABD, İran elindeki Çin ve Rus yapımı silahları temizlemek için bölgeye harekat düzenleyecek. Daha sonra Türk ordusu PKK güçlerini temizlemek gerekçesiyle Bağdat'tan izinsiz 100 bin askerin katıldığı bir harekat düzenleyecek. ABD ile Türk Hava Kuvvetleri İran kuzeyine birlikte keşif uçuşları düzenleyecekler. Irak ise bu uçuşları engelleyecek. Askeri uçak düşürmesi savaş sebebi sayılacak. İngilizlerin de onayıyla İran, Kürt bölgesi ve Kerkük Türkiye'nin sınırları içine dahil edilecekti. Kuzey Irak, Türkiye'nin eyaleti olacak. Kuzey Irak Kürtleri Türkiye'nin açıklayacağı Kürt paketiyle asimilasyona uğrayacaklardı. Kerkük Musul vilayetinin yöneticisi olacağı öngörülen İngilizlerin desteklediği Ömer Surçi de bu planı destekliyordu. ABD, Barzani ve Talabani'nin de Türkiye'ye zorluk çıkarmayacağı güvencesini veriyordu. Genelkurmay yetkilileri ABD planının bir sonraki aşamasının Türkiye'nin Kürt illerini de kapsayan bağımsız Büyük Kürdistan'ı kurmak olduğunu belirtiyorlardı. Türkiye'nin NATO'ya girişinin 47. yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen törende Genelkurmay'ın ABD planına tavrı net bir şekilde ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Batmaz Dandin şunları söyledi. Güney komşumuz Irak'la ilgili politikamız BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla aynı doğrultuda olup bu ülkenin üniterliğini, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin devamını öngörmektedir. İran bölünmesine burada ve bölgede başka yapılanmalara neden olabilecek girişimler bölge ve hatta dünya barışı açısından tehlikeli olacaktır. Türkiye-İran ilişkilerinde dönüm noktası. Genelkurmay'ın bu tavrına paralel olarak İran, Türkiye, Suriye ve Irak arasında bölge merkezli politika yönünde ilişkiler güçlendiriliyordu. 1999 Şubat ayının başında Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Eminzade ve beraberindeki heyet, Kuzey Irak gündemli toplantılar yapmış ve görüşmeler sonucunda Türkiye ile Suriye arasında olduğu gibi sınır bölgelerinde görev yapan general düzeyinde komutanlar arasında düzenli görüşmeler yapılması karara bağlanmıştı. Türkiye ve İran PKK'ya karşı mücadele konusunda anlaştı. Anlaşma yaşama geçirildi ve İran kuvvetleri ilk kez kendi sınırları içindeki PKK kamplarını bombaladı. Bundan bir süre önce PKK 6. kongresini İran sınırında gerçekleştirmişti. Fakat bundan sonra Tahran'da yapılan 16. İran-Türkiye Ortak Güvenlik Komisyonu toplantısında iki ülke PKK ve halkın mücahitlerine karşı mücadele konusunda anlaştılar. İran Hava Kuvvetleri, APO'nun kardeşi Osman Öcalan'ın kontrolü altında bulunan yaklaşık 200 kadar PKK'lının barındığı Dambat ve Koy kamplarını yerle bir etti. Aynı anda Türkiye, Kuzey Irak'ta Tarık Aziz'in ziyareti sırasında görüşülen ve İran onayladığı yeni bir askeri harekat başlattı. Türkiye ile İran arasında Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde gerilen ilişkiler o dönemde giderek iyileşiyordu. Önce İran'ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Lavassani, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ü ziyaret etti. 9 Ocak'ta İran İslam Devrimi'nin 20. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen resepsiyona yıllar sonra ilk kez üst düzey Türk generalleri katıldı. Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Korgeneral Fevzi Türkeri ile bir tüm general ve bir tu generalin resepsiyona katılması dikkat çekti. Ocak 1999 sonunda 1991 yılında İran-Türkiye-Suriye üçlü görüşmelerini Dışişleri Bakanı olarak ilk yürüten kişi olan dönemin TBMM Başkanı Hikmet Çetin, İran'ı ziyaret etti. Hikmet Çetin, İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ve Meclis Başkanı Natık Nuri ile ayrı ayrı görüştü. Toplantıların gündeminde Kuzey Irak ve sınır güvenliği konuları ağırlıklı yer tutuyordu. İran tarafı Türkiye'ye üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. İran Cumhurbaşkanı Hatemi, Çetin'e İran toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Çetin'in ziyaretinin hemen ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Eminzade başkanlığında bir heyet Türkiye'ye geldi. Eminzade, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le görüştü. Eminzade'nin temasları sırasında İran'ın Irak'ta bir Kürt devletine karşı olduğu Türkiye tarafına iletildi. 5. Bölüm Kukla Devlet Hazır. Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması operasyonu milli bir girişim olarak başlamış, ancak ABD'nin devlet içindeki uzantıları aracılığıyla ABD lehine bir operasyona dönüştürülmüştü. PKK liderinin tesliminden sonra kukla devletin kuruluşunun önündeki Türkiye rezervi adım adım kalkıyordu. Bunun ilk örneği kukla devletin Avrupa'dan uydu aracılığıyla yayın yapan bir televizyon kanalına kavuşturulmasıydı. Teknik donanımı Turkish Daily News gazetesinin sahibi gazeteci İlnur Çevik'in şirketi tarafından yapılan Kürdistan TV, KTV 1999 Şubat ayında Türkçe, Kürtçe ve Arapça yayına başladı. KTV, bir yıl öncesinden Washington'da tezgahlanmış, Kuzey Irak'ta eğitim ve Kürt devleti için kamuoyu oluşturma projesi çerçevesinde gündeme getirilmişti. Kürdistan televizyonunun yayına başlaması kararı 1998 Mart'ında ABD Başkanı Bill Clinton'ın onayladığı Kuzey Irak planının bir parçasıydı. Televizyonun finansmanı ABD'den sağlandı. Mesut Barzani'nin liderliğindeki KDP'nin televizyonu olarak sunulan KTV, aslında Kuzey Irak'ta kurulması planlanan Kukla Kürt Devleti'nin televizyonu olarak hazırlandı. KDP'nin Erbil bölgesinde yayın yapan Sebat adlı bir televizyonu vardı. CIA'in kullandığı iki uydu frekansı, televizyon ve kurulacak Kürt Devleti'nin haberleşmesi için tahsis edildi. KTV'nin hazırlık çalışmaları 17 Eylül tarihli Washington Anlaşması'ndan 5,5 ay öncesine kadar uzanıyor. 1 Nisan 1998 tarihli Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Genel Müdür Yardımcılığı'nın gizli belgesinde KDP'nin televizyon için Türkiye'den yardım istediği belirtiliyor. Belgeye göre KDP, Türkiye'den kendi televizyon yayınlarının güçlendirilmesine yardımcı olunup olunmayacağını soruyor. Yine belgeye göre KDP, kurulacak stüdyo için alınacak malzemenin ve Avrupa'dan temin edilecek 35 bin adet askeri elbise ve 15 bin adet parkayla telsiz malzemesinin Türkiye üzerinden geçirilip geçirilemeyeceğini soruyor. Aynı belgede Dışişleri Bakanlığı'nın Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na aynı konuyla ilgili OAGY-2-Irak-12-467-203 sayılı ve 3 Şubat 1998 tarihli başka bir yazı yazdığı bilgisi veriliyor. Özal, Demirel, Çiller ve son olarak da Erbakan'ın özel danışmanlığını yapan Turkish Daily News gazetesinin sahibi İlnur Çevik, daha önceden haberdar olduğu televizyonun kuruluşuyla ilgili kulis faaliyetleri yürüttü. Televizyon ihalesi için Çevik'in Turkish Daily News İnşaat ve Dış Ticaret Şirketi ile birlikte 4 yabancı firma başvurdu. Çevik, projeyi yarı fiyatına üstlenebileceğini, kendi girişiminin Türkiye devletinin bilgisi ve onayı dahilinde olduğunu açık açık söylüyordu. Turkish Daily News, Ankara'da bulunan yabancı elçiliklerin aboneliğiyle yaşamını sürdürmeye çalışan bir gazete. Gazetenin finansmanı için bu abonelik yeterli değil. Çevik, uluslararası işlerle finansmanı sağlıyor. KTV'nin amacı, Washington Anlaşması sonrası yayına başlayan Özgür Irak Radyosu'yla aynıydı. Kuzey Irak'ta yayın hayatına başlayan radyo yayınlarında ağırlıklı olarak Saddam karşıtı fikirlerle birlikte devletleşme ve bağımsızlık fikri işleniyor, bağımsız Kürt devletinin propagandası yapılıyordu. Maaşları Türkiye ödüyor. Washington yönetimi kukla devletin oluşumuna Kürt ordusunu kurmakla başladı. Kukla devlet yönündeki bütün adımlar artık Türkiye'nin katkısıyla atılıyordu. Ekim 1998'de Zaho'da Pentagon ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğinde bir askeri akademi kuruldu. Akademi, KDP lideri Mesut Barzani ve KYB lideri Celal Talabani'nin peşmergelerini eğitiyordu. Bilgisayarlar ve simülatörlerle taktik, strateji ve Kürt tarihi eğitimi yapılıyordu. Buradan yetişen subaylar Kürt ordusunu yöneteceklerdi. Akademide Pentagon'un özel savaş subaylarının yanı sıra 40 Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli de görev yapıyordu. Peşmerge subaylar kimi zaman eğitim için Türkiye sınırını geçip Silopi'deki Tugay'a getiriliyorlardı. 1991-96 yılları arasında Kuzey Irak'ta, sonra da Guam'da özel savaş eğitiminden geçen CIA peşmergeleri Kürt ordusunda subay olarak istihdam edilmişti. Kürt ordusunu oluşturan 1800 peşmergenin maaşını Türkiye ödüyordu. Ankara, peşmerge başına ayda 60 dolar veriyordu. Barzani'nin o günlerde peşmergelerin maaşının 100 dolara çıkarılması isteği kabul edilmişti. Türkiye, kritik bir durumda Barzani'ye istediğini yaptırmak için bu uygulamayı yürütüyordu ama peşmergelere verilen para zaten Pentagon'un kasasından çıkıyordu. Türk Genelkurmayına ödemeyi ODC yapıyordu. Kukla devletin Türkiye üzerinden kurdurulduğunun en önemli kanıtlarından biri buydu. Eğitim sistemi ABD'li uzmanların denetiminde ve Beyaz Saray'ın akıttığı paralarla örgütlendi. ABD eğitim sistemi örnek alınarak okullar kuruldu. Okullar İngilizce ve Kürtçe eğitim veriyor. İlkokul son sınıftan itibaren öğrenciler İngilizce eğitim görüyor. Türkmenlerin olduğu bölgede Türkçe, Kürtçe, İngilizce, diğer yerlerde Kürtçe ve İngilizce eğitim veriliyor. Kürtçe ve Türkçe ders kitapları basıldı. Eğitim üniversite dahil parasız. ABD ambargosu nedeniyle yoksulluk çeken Bağdat'taki çok sayıda Kürt öğretim üyesi Erbil'deki Selahaddin Üniversitesi'nde görev aldı. INC Başkanı Ahmet Çelebi'nin karargahı Kuzey Irak Telefon Santrali işlevi görüyordu. CIA için çalıştığını açıkça söyleyen Çelebi'nin karargahının Kuzey Irak'taki iletişim sisteminin merkezi haline getirilmesi ise MIT'in desteğiyle gerçekleşiyordu. Türk Telekom'un verdiği teknik destekle telefon haberleşmesi kuruldu. Savaş öncesi var olan telefon şebekesi onarıldı ve yaygın haberleşme sağlandı. Karargâhta Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilen görevliler telefonları yanıtlıyordu. Kuzey Irak'taki evlere de bu merkezden ulaşılabiliyordu. Ayrıca Türkiye'nin denetimi dışında uydu telefonları aracılığıyla da uluslararası haberleşme yapılıyordu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ABD bize güvence verdi, Kürt devleti kurulmayacak diye açıklamalar yapıyorlardı. CIA, Kasım 1998'de Kuzey Irak'ta Kürt İstihbarat Teşkilatı'nı kurdu. ABD ve Türkiye diplomatik kaynakları nüfus oranına göre dünyanın en büyük istihbarat örgütünün kurulduğunu ifade ediyorlardı. KİT personeli hem KDP'den hem KYB'den oluşturulmuştu. Personelin büyük çoğunluğu İngilizce, Fransızca, Farsça ve Türkçe biliyordu. Bir bölümü İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki CIA merkez üssünde eğitilmişti. Bir bölümü ise Türkiye'de MIT'te kurstan geçirildi. CIA, MIT kanalıyla Kürt İstihbarat Teşkilatı'nın son derece modern ve etkili cihazlarla donatılmasını sağladı. İç güvenlik için kukla devletin kolluk güçleri de örgütlendi. Türk Emniyet Genel Müdürlüğü örnek alınarak kurulan kolluk örgütü, asayişi ve trafiği denetliyordu. Askeri üniformaya benzeyen resmi üniforma giyilmeye başlandı. Araçları da resmiydi ve trafik cezası kesme yetkileri vardı. Ayrıca kukla devletin yargı sistemi de kuruldu. 1999'un ilk aylarında Türkiye'den 1998 yılı sonlarında gizlice bölgeye geçen Pentagon özel savaş subaylarının yönlendirilmesinde 50 yeni yerleşim birimi oluşturuldu. ABD'nin güvenlik üsleri olması planlanan yerleşim birimleri köy adı altında meşrulaştırıldı. Bu köylere Guam adasından getirilen CIA peşmergeleri yerleştirildi. MGK'ya yakın kaynaklar bu köylerin bir Amerikan üssü olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çekiyordu. Kaynaklar şu bilgiyi veriyordu. Kuzey Irak'taki karışıklıkların merkezi bu üslerdir. Bu üsler aracılığıyla her türlü grubun manipülasyonu yapılıyor. Yeni yerleşim birimleri CIA denetiminde çalışan NGO'lar kanalıyla inşa edildi. Kuzey Irak'ta aktif faaliyet yürüten BM denetimindeki NGO'lar Silopi'den Kuzey Irak'a inşaat malzemesi sokuyorlardı. CIA ile aktif işbirliği saptanan 7 NGO da bu amaçla görevlendirildi. Bu iş için de Caritas ve Kurdistan Reconstruction Organizations (KRO) gibi yardım örgütlerinin adı geçti. Mücadele sertleşiyor. Kerkük yumurtalık boru hattı, Körfez Savaşı ve sonrasında BM tarafından uygulanmaya başlayan ambargo nedeniyle Ağustos 1990'da kapatılmıştı. 10 Aralık 1996'da BM'nin 986 sayılı kararıyla insani amaçlı petrol ihraç izniyle tekrar açıldı. BM, önce 6 aylık dönemlerle 2,5 milyar dolarlık petrol ihracına izin verdi, daha sonra bu rakam 5,2 milyar dolara ulaştı. Ancak boru hattının Irak tarafında savaştan kalan arızalar giderilemediği için hat tam kapasiteyle çalıştırılamıyordu. Bu nedenle Irak, 6 aylık dönemde 5,2 milyar dolarlık hakkı olmasına rağmen ancak 3,5 milyar dolarlık ihracat yapabildi. Yıllık kapasitesi 70 milyon ton olan boru hattından 1998 yılında 37,5 milyon ton ham petrol pompalandı. Güvenlik ve Navlun giderlerindeki uygunluk nedeniyle Irak, yumurtalık limanından ihracat yapmayı tercih ediyordu. Bunun sonucu Irak, petrol ihracatının %75'ini Türkiye üzerinden gerçekleştirdi.